Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk. Engelsiz Erişim Radyo'ya hoş geldiniz. Radyo programımız Yelpaze'yi başlatıyoruz sevgili dinleyenler. Bu akşam tarzımızın epey dışında bir parçayla başladık. Aslında bu bir istek şarkıydı. Bir şey yapmalı Moğollardan geldi ve değerli dostumuz avukat Tutku Dinçer'in isteğiydi bizden. Önceki program sırasında gelen isteği biz şimdi bu programda yerine getirmiş oluyoruz, böylece borcumuzu ifa etmiş oluyoruz. Dostacı programında değilsiniz, yani bir yanlışlık yok. Yelpaze başladı, genellikle klasik müzikle başlardı, bu kez rockla başladı ama çok da hoş bir şarkıydı. Bir şey yapmalı, her zaman geçerli. Evet, hep mutlaka bir şeyler yapacak bir şeyler var. Belki bir pandemi yaşıyoruz, belki zorluklar yaşıyoruz. Bütün alem zorluk yaşıyor her bakımdan. Yani bir psikolojik zorluk var, maddi zorluklar, ekonomik imkansızlıklar ama elimizden geleni yapmak yine de bizim görevimiz. Umutsuzluğa kapılmadan daima geleceğe dönük bir ümitle, umutla yaşamalıyız. Bu akşam Yelpaze'de neler var? David Oistrakh'ı dinleyeceğiz. Parlayan Yıldızlar bölümümüzde sizlere Rus keman ekolünün en büyük isimlerinden ve bence en büyük ismi, gerçekten de öyle, David Oistrakh'ı. Ve tabii bir Oistrakh daha var, onun oğlu da Igor Oistrakh da kemancı. Baba oğul iki kemancının hayatlarını anlatacağız. Tabii ondan önce sizler için seçtiğimiz müzikler var. Hemen başlayalım. Engelsiz Yarışım Radyo'dasınız. Bizlere Engelsiz Yarışım Radyo'nun mesaj panosundan yazabilirsiniz görüşlerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi. Ben Selim Altınok, Yelpaze başlıyor ve Vivaldi ile devam ediyoruz. Evet, Antonio Vivaldi'nin RW 558 numaralı konçertosunun ikinci bölümünü, Adagio, yani yavaş bölümünü dinledik. Mandolinde bendeniz Selim Altınok, gitarda gitarist Onur Yılmaz vardı. Bu parça bizim pandemi döneminde geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir online kayıt idi. Ankara'dan değerli gitarist arkadaşım Onur Yılmaz'la birlikte Vivaldi'nin konçertosunun ikinci bölümünü uzaktan kayıt yöntemiyle sizlere ulaştırdık, kaydettik ve bizim internet sitemizde, daha doğrusu YouTube kanalımızda, Selim ve Kerim Altınok YouTube kanalında bu parçayı bulabilirsiniz. Onur'la birlikte kaydetmiştik. Şimdi sırada bu kez Kerim'den bir parça var. Kerim de bu dönemde çalıştığı gitar parçalarını kaydediyor, kayda alıyor. Epeyce de bir parça yaptı. Küçücük kısa bir parça. Ben bir ismini kontrol edeyim. Leonardo'dan Menuetto geliyor Kerim Altınok gitarda. Leonardo Fall'un Menuetto'sunu Kerim Altınok'un gitarından dinledik. Bu da Kerim'in son dönemde yaptığı gitar kayıtları, klasik gitar kayıtlarından birisiydi. Bizim arşivimizde bulunan bir parça ve sanıyorum ilk defa sizlerle paylaşıyoruz. Henüz internet sistemimize ya da YouTube kanalımıza da koymadık. Evet değerli dinleyiciler, bu akşam Yelpaze'de kemancı David Oistrakh'ın müziklerini dinleyeceğiz. Onun hayatından bahsedeceğiz ve sizlere Rus ekolünün bu en büyük kemancısını tanıtmaya çalışacağız. 1908-1974 yılları arasında yaşamış bir sanatçı, bir kemancı, Odessa doğumlu. Ama daha çalacağımız şarkılar var ondan önce. Şimdi yine ilk defa sizlerle paylaşacağımız bir parçada sıra. Bu bir türkü ve türküyü düet olarak dinleteceğiz size. Kimler söyleyecek? Kerim Altınok ve Sevda Bozbey Yılmaz. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Bağlamayla girişi Orhan Yeter yapıyor.
Konanda, konanda, konanda. çöllerde.
Serhat gibi senin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım.
Şirin gibi zülfü yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım.
Evet, bu kayıt çok yeni bir kayıt aslında. Henüz miksajı tamamlandı. Kerim ve Sevda'nın yine bu dönemde gerçekleştirdikleri, yani bu dönem dememiz maalesef tabii çok hoş bir dönem değil. Uzaktan yapıyoruz yapacağımız şeyleri. Yani altyapıyı Kerim oluşturdu. Mandolin çaldık. Gitarı çaldık. Orhan Yeter yine kaydını kendisi sazla, kendi imkanlarıyla yaptı, bize gönderdi. Sevda bu altyapının üstüne okudu, Kerim de aynı şekilde okudu. Böyle bir yöntem ile kayıt gerçekleştirildi. Sanıyorum bir iki gün içerisinde de internet kanalımıza, yani YouTube Selim Kerim Altınok kanalına koyacağız. Evet Kerim, sen gitarın elinde bakıyorum. Bir istek parça var herhalde, onu yerine getireceğiz. Değil mi?
Yani ben de sevgili dinleyenlerimize merhaba demek istiyorum.
Artık valla yakışır. Yelpaze programındasınız sevgili dinleyenler. Ve şimdi sevgili Güven Öngen için bir istek, onun yaptığı istek şarkıyı yerine getireceğiz. Sözleri unutmazsın inşallah Kerim. Değil mi? Programdan önce, çünkü Güven bizden bir iki saat önce istedi. Biz de bu parçayı tabii ki repertuarımızda bulunduruyoruz ama sözleri şöyle bir hatırlamaya çalıştık. Evet, Güvencim senin isteğin geliyor. Tango.
Hayatım bu sevgiden, anladım ki bin aşka bedel, gençliğimmiş elimden giden. Önünde ben geldim de dize, yar olmadı o kimse size. En sonunda düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden. Bir hazin maceradır, onu aldılar elden. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu. Gönlüm hep baştan başa, bir an bir diyar oldu. Kalbimde bir yaradı, bahtım saçlarından karadı. Beni zaman zaman ağlatan, işte İşte bu hazin maceradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne Buse'yle avuttu beni. Geçti aralığından uzun yıllar, o kadın da unuttu beni. Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden. Bir hazin maceradır, onu aldılar elden. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu. Gönlüm hep baştan başa İran bir diyar oldu.
Bir İpsek parçayı seslendirdik. Mazi tangosu. Efendim bugün 13 Şubat Dünya Radyoculuk Günü. Bizler gibi bu işe gönül veren, radyo dinlemeyi çok seven ve tabii sonradan da radyo programı yapmaya talip olan dostların hepsine çok selam olsun. Bugünle ilgili çok güzel bir mesaj aldık. Çok kıymetli kardeşimiz, yine radyoculukla haşır neşir olan Necati Bağlı çok güzel bir yazı kaleme almış ve o radyonun hepimizin gönlündeki yerini, özellikle çocukluğumuzdan beri kulağımıza fısıldadığı güzellikleri paylaşmış, anlatmış. Hakikaten biz de radyonun tek kanal olduğu, televizyonun hiç olmadığı dönemlerde arkası yarınlarla, bilim programlarıyla, müzik programlarıyla, tabii maç naklen yayınlarıyla, haberlerle büyüdük. Şimdi çok fazla radyo var, çok fazla kanal var ama sanki o günlerin sadeliğini, sükunetini arıyor gibiyiz. Bir istek parçamız daha var. İstersen hiç başlamasın istenmişti bizden. Şimdi Selim'le birlikte onu seslendirmeye çalışacağız.
Başlamasın bu hikaye, eksik kalsın onca yaraların ardından. Yeni bir aşk yaratamazsın, yeni bir aşk yaratamazsın. İstersen hiç başlamasın bu hikaye, eksik kalsın onca yaraların ardından. Yeni bir aşk yaratamazsın, yeni bir aşk yaratamazsın. Örselenmiş bir çocukluk, işte benim bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğimden, bu yıkıntıları onaramazsın. İstersen hiç başlamasın, geç kalmışız birbirimize. Yanlış kapılarda geçmiş bunca yıl, dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın, istersen hiç başlamasın. Söz verelim kendimize.
Müzik
parlayan yıldızlar.
Kemancı David Oistrakh ve klavyenist Hans Pisner'den Johann Sebastian Bach'ın 6 numaralı keman klavyen sonatından bir bölüm dinledik. Son bölüm Allegro. David Oistrakh 1908 yılında Odessa'da doğdu ve çok küçük yaşlarda 3 yaşında onun eline bir keman geçti, oyuncak bir keman. Babası onu kemana yönlendirdi. 5 yaşında konservatuara girdi, Odessa Konservatuarı'na 1913 yılında ve Birinci Dünya Savaşı'nı ve daha sonrasını, hatta Rus Bolşevik devrimini konservatuar hayatı ile birlikte yaşadı. Küçük David 1926 yılında konservatuardan mezun oldu. Hocası kimdi Kerim? Ünlü bir isim Piotr
Slovski.
Slovski değil mi? Piotr Slovski. Ve ne kadar büyük bir kemancıya önderlik ettiğinin farkındaydı herhalde.
13 sene konservatuvar hayatı. Evet. 1926'ya kadar devam ediyor.
Devam ediyor.
Hocasıyla.
1927 senesinde David Oştra bir konsere katılıyor ve bu konser onun hayatını değiştiriyor diyebiliriz. Şöyle ki
her bakımdan.
Evet. Ünlü besteci Glazinov yönetiminde onun meşhur keman konçertosunu seslendiriyor ve çok beğeniliyor. Bunun ardından kapılar açılıyor. 1928 senesinde bu kez Çaykovski keman konçertosunu çalmak üzere Filarmon Orkestrası'na davet ediliyor. Onun eşliğinde konçertoyu çalıyor. Zaten o yıllar David Oştra'nın yükseliş yılları, en güzel yılları bence. Yani sonrası da çok güzel olacak ama o yıllar, o ilk çıkış yılları. 1927'de Moskova'ya gidiyor. Orada kimle tanışıyor? Bir genç hanımla tanışıyor. Bir piyanistle.
Tamara'yla. O ilk konserlerden birinde birlikte müzik, evet, yapıyorlar.
Yani ilk resitalinde piyanoda kendisine eşlik eden genç kızımız Tamara ve David Tamara'nın gönlünü çelmeyi başarıyor. Onun öncelikle Moskova'ya taşınıyor. Onun yakınlarına taşınıyor. Ve bir sene sonra da 1928 senesinde evleniyorlar. Henüz David 20 yaşında. 3 yıl sonra 1931'de Igor doğuyor. Tek evlatları Igor Oştra.
Peki Igor kim?
Igor Oştra kim? O da günümüzün, yine günümüzün demeyelim tabi artık onun da devri tamamlanmış oldu ama özellikle 20. yüzyılın en büyük kemancılarından birisi. Baba oğul iki tane dev, iki tane değerli keman ustası bu aileden çıkıyor. Ha, bu arada David Oştra'nın babasının ne olduğunu, hani annesinin ne olduğunu bir hatırlayalım.
Babası memur, değil annesi opera sanatçısı.
Orada var, oradan aslında bir şey geliyor. David Oştra boş bir aileye gelmemiş. Yalnız 1928-31 yılları arasında çok zorluk çekiyorlar. Epey zorluklar çekiyorlar. Neyse ki Glazinov, değerli hani o besteci, yardım ediyor David'e ve tabii sonuçta eşine. Ve onun çeşitli yerlerde, köylerde, kasabalarda konserler vermesini sağlıyor. Koskoca David Oştra böyle minik minik, belki hani küçük küçük yerlerde, kahvelerde falan konserler vermiş ama tabii o zaman bir ekmek parası kazanma çabası var. Nihayet 1934 yılında konservatuvarda eğitmen olarak başlıyor. Tam bir başlangıç sayılmaz. Yani muhtemelen hani asistan gibi bir durumu var. 1939'a kadar, ta ki 1939'da artık tam olarak kadrolu hocalığa geçiyor konservatuvarda. Ve kimleri yetiştirmiyor ki? Bir kere oğlunu da sayalım. Hani Igor'u da o yetiştirmiş. Viktor Pikaizen var. Oleg Kagan var. Valeri Klimov var. Çok meşhur. Benim de çok ismini duyduğum, bildiğim kemancılar bunlar. Daha başka isimler de var. Onları aklımda tutmadım. Ama bir tanesini daha tuttum. O da Ayla Erduran. Evet, bizim Ayla Erduran'ımız da David Oştra'nın talebesi olmuş. Sağlıklar, saatler diliyorum Ayla Erduran'a. Oldukça ileri bir yaşta şu anda ama ülkemizin yaşayan en büyük kemancılarından birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, David Oştra daha sonra kariyerine hızla devam etmiş. Şimdi biz ondan Paganini'nin meşhur Musa teması üzerine bir opera temasıdır bu. Rossini'nin bir eserinden ilhamla yazdığı o güzel parçayı dinletmek istiyoruz. Bu parçanın özelliği şu. Biraz dinlemeye başlayalım. Ondan sonra üstüne konuşacağım. Thank you. dinleyenler şu anda arkada dinlemekte olduğunuz müziği biraz usul usul konuşuyorum ki müzik de gelsin kulağınıza diye. David Oistrakh sol teli üzerinde, evet tek tel üzerinde çalıyor. Bütün parçayı tek tel üstünde çalıyor. Paganini böyle istemiş, böyle bestelemiş. Biliyorsunuz Paganini bir keman dahisiydi, keman virtüözü ve bestecisiydi. Onun bu özelliği zaman zaman böyle çılgın besteler yapmasına neden olmuştur. Ve tek tel üzerinde çaldırmış bu parçayı. Parçanın ikinci bölümü başlıyor. Burası fırtına gibi bir bölüm. Yine tek tel üzerinde. Lütfen dikkatinizi çekiyorum. Özenle dinleyiniz. Parça gitgide daha zorlaşıyor, daha hızlanıyor, daha çetrefil bir hal alıyor ama David Oistrakh hiç oralı değil. Çığırından çıkıyor. Olarak çalınması çok zor bir parça. Rossini'nin Musa operasının teması üzerine Paganini'nin yaptığı çeşitlemelerdi ve kemanda David Oistrakh. Şimdi Oistrakh'ı dinlediğimiz zaman David'i şunu duyuyoruz. Ben örneğin bu hafta tabii daha çok David Oistrakh dinlemeleri yaptım. Yani belki saysak hani 100 tane hadi olmasın 50 tane çok iyi kemancı mutlaka sayarız dünyada, dünya üzerinde. Diyeceksiniz ki ya hepsi notaya doğru basıyor. Hepsi iyi çalıyor. Ya hakim, usta, yani virtüöz. Ne fark var? Neden David Oistrakh? Neden şu? Neden bu? Yani bir iki isim daha sayalım işte. Ya Shahafetz mesela, o da bir aslında Rus kökenli bir kemancı. Ama Amerika'da tabii yaşamış. Ya bunun gibi iki tane, üç tane, onlardan bir tanesi David Oistrakh. Niye öbürlerinden farklı? Şimdi ben bugün dinlediğimde David Oistrakh'ın kemanını ki 1960'lı 70'li yılların kayıtları bunlar. Yani David Oistrakh 1974 senesinde vefat ediyor. 74 senesinde vefat eden bir insanın yani en iyi dönemi tabii son dönemi değildir. 1950'ler 60'lar da olabilir. Yani 50-60 yıllık kayıtlar en aşağı. O zaman kayıt kalitesinin ne kadar olduğunu da biliyoruz. Oldukça yetersiz bugüne göre, ama ben hala o dönemdeki kayıtları tercih ediyorsam, David Oistrakh'ı dinlemeyi tercih ediyorsam, işte bunda bir şey var. O kadar içten çalıyor ki, o kadar farklı bir vibrato, yani bu titretme diyelim, parmakla notayı telin üzerinde parmağını hafif oynatarak, hızlı bir şekilde oynatarak yaptığı vibrato ve tabii ki o hassasiyeti, o yumuşaklığı, ajilitesi David Oistrakh'ı bugün büyük yapan, farklı yapan unsurlardan bir tanesi. Şimdi Oistrakh Moskova Konservatuarı'nda hocalık yapmaya devam ediyor. Eşi Tamara ile konserler veriyor ve savaş geliyor çatıyor. 1939 Almanya Rusya'ya giriyor ve Rusya'nın işgali başlıyor. 1942 senesinde David Oistrakh bir şey yapıyor ve gidiyor askerler için konser veriyor. O dönem oldukça zor. Yine Moskova'da konservatuarda hocalık yapmayı sürdürüyor ama Leningrad'a gidip bu Leningrad kuşatması sırasında orada epey moral konserleri veriyor halka. Pardon, halka değil, askerlere. Hatta şöyle bir söylenti var ama tam kesin değil. Leningrad'ın bombalanması sırasında merkez konser salonunda Çaykovski'nin keman konçertosunu çaldığı ve ağır bombardıman altında bu konseri tamamladığı şeklinde de bir söylenti var. Doğrudur veya değildir bilemiyoruz ama daha sonraki yıllarda Rusya'nın halk sanatçısı unvanını da kazanıyor David Oistrakh. Lenin armağanları, Lenin ödülünü kazanıyor. Mesela o daha sonraki yıl. Stalin ödülü de ayrıca kazanıyor. Komünist Parti'ye de katılıyor David Oistrakh. Biraz hani o dönemde işin hani siyasetçilerin suyuna gitmenin de gerekli olduğunu herhalde düşünmüş. Böyle de bir karar verip Komünist Parti'ye katılmış. Şimdi David Oistrakh çok farklı dönemlerden bestecileri çalan bir sanatçı. O kadar usta ve kıymetli bir virtüöz ki tabii onu şu alanda bu hani barok müzikle ya da şununla bununla sınırlamak mümkün değil. Barok da çalıyor, klasik dönemden de, daha sonra modern çağın bestecilerine de çalacak. Mesela şimdi onun Mozart kayıtlarından birisi. Üstelik baba oğul çalacaklar. David Oştra, Igor Oştra. Mozart'tan senfoni konçertantan bir bölüm. Eser, düzeltiyorum ben, Mozart'ın senfonik konçertantı dedim ama değil, bir ikilisi, yani duo deniyor bunlara, keman ve viola için.
Peki burada viola'yı kim çalıyor senin?
Yani viola'yı baba çalıyor, David çalıyor, oğul
viola keman. Ve keman arasında ne fark var?
Viola biraz daha büyük, yine dört telli. Akordu
yani bir tel kalın mı diyelim?
Öyle denilebilir. Bak şimdi burada viola'yı bir dinlemeye çalışalım. Thank you. tarafta böyle da da da da da da da da da da da da da da da yapan viola mesela. Debe de de de de tizden giden keman. Bu arada parça bitti biz gevezelik ederken.
Evet, Bilge hocamız da dinliyorlarmış. Şey, keman.
Evet, Bilge Özel.
Sanatçısı ve müzik eğitimcisi Bilge Hanım.
Önümüzdeki haftalarda Bilge Hoca konuğumuz olacak. Şimdi buradan onun müjdesini de verelim, kemancı.
Ben David Toştra'yı çok severim. Sevdiğim kemancılardan birisidir diye yazmış mesaj.
Zülfiye Hanım mı?
Evet.
Zülfiye Hanım dinliyorum.
Evet. Sevgi Hanım dinliyorlar.
Radyo günümüzü kutlamışlar. Çok teşekkür ediyoruz.
Tarık ve Ayşen Kumlalı çifti. Kıymetli Tarık hocamız ve eşleri, onların selamları var.
Tarık hocam bizim satranç hocamız. Bu arada
satranç deyince serim.
Evet. Ha, şimdi onunla ilgili nota var. Onu hemen söyleyelim. David Toştra aynı zamanda iyi bir satranççı. 1930'lu yıllarda Sovyet yönetimi böyle ünlü kişileri satranca yönlendiriyor. Amaç da aslında satrancın biraz daha gündeme gelmesi, yaygınlaşması. Gerçi Sovyetler Birliği'nde satranç her zaman hani iyi bir
ama
spor olmuş.
O dönem hani komünist sistem satrancı hani işte Rus insanlarının hani daha akıllı olduğunu biraz ispatlamak ve ortaya koymak için bir araç olarak aslında kullanmış. Böyle bir gerçek de var.
Teknik arızalar yaşıyoruz zaman zaman. İnternetten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu arada sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağ olsunlar arkadaşlarımız bize haber veriyor, uyarıda bulunuyorlar. Nerede kalmıştık? Şimdi David Toştra, o dönem Sovyetler Birliği'nde bir satranç furyası var ve yönetim tarafından farklı alanlarda gelişme kaydeden ve tanınan kişiler satranca yönlendiriliyor. Bunlardan bir tanesi de David Toştra. 1930'lu yıllarda Toştra o dönemin büyük bestecisi Prokofiev'le bir maç yapıyor. Prokofiev'le yaptığı maç 10 oyun sürüyor. Aslında 10 oyun üzerinden oynanıyor ama oyun sürmüyor. Ve 7. oyunda Prokofiev pes ediyor. Çünkü maçların çoğunu David Toştra kazanıyor. Galiba bir beraberlik mi ne alabiliyor. Veya belki çok az 1-2 tane beraberlik alabiliyor Prokofiev. Yani o genç David koskoca besteci Prokofiev'i satrançta alt etmeyi başarıyor. Kerim, bir şey mi ilave edeceğiz? Sen
evet,
bir şey söylemek istiyorsun herhalde.
Bizi dinlemekte olan iki hukukçu satranççı arkadaşımız var. Genç arkadaşlarımız. Tutku Bey, Tutku Dinçer ve yine Fatih Bey. Fatih Kaya Bey.
Çok çok selam ve sevgilerimizi yollayalım onlara da. Şimdi bundan sonraki parçayı da yani armağanımız olsun satrançı arkadaşlarımıza. Bakalım sırada ne var. Şimdi çok enteresan bir eser var. Hemen onunla ilgili de bir iki cümle etmeden, bugün çok konuşuyoruz ama tabii çok sevdiğimiz bir konu olduğu için. Haçaturya'nın keman konçertosu. David Toştra o dönemde o kadar seviliyor ki, o kadar önemseniyor ki birçok besteci onun için ölümsüz denebilecek çok güzel keman eserleri besteliyor. Şostakoviç örneğin iki tane keman konçertosunu, bir keman sonatını ona ithaf ediyor. Yine işte Haçaturyan, o da o dönemin Ermeni bestecilerinden, yazdığı keman konçertosunu David Toştra'ya armağan ediyor, ithaf ediyor. Şimdi David Toştra'nın yorumundan Haçaturyan'ın bu meşhur keman konçertosunun son bölümünden bir kesit dinleyelim. Konçerto neredeyse Türk halk müziği gibi değil mi? Sevgili dinleyenler, sizler de herhalde fark ettiniz. Melodiler o kadar bize yakın, hatta ritimler o aksak ritim de bizim Anadolu'nun ritimleri. Yani aslında topraklar arasında ne kadar büyük bir yani topraklar ve insanlar arasında, öyle diyelim. Yani devletler arasında belki yok ama bu yakınlık böyle çok birbirleriyle kavga ederler, dövüşürler ama müzisyenler, besteciler, halklar diyelim, çok yakınlar birbirlerine. İşte bu müzik de o yakınlığı ifade ediyor. Bu arada David Oistrakh Türkiye'ye de gelmiş. Ne zaman biliyor musunuz? 1935 senesinde, evet, Moskova Konservatuvarı'nda hocalık yaptığı dönemde değerli artık hani değerini ben burada ifade edemiyorum ama Mustafa Kemal, evet, büyük önderimiz Mustafa Kemal o zaman böyle bir iş yapmış, ya büyük bir iş yapmış ve David Oistrakh'ı Türkiye'ye davet etmiş ve 20 tane konser vermiş David Oistrakh arkadaşlarıyla beraber Türkiye'de. Bu ünlü kemancıyı o zaman dinleyebilmişiz. Biz David Oistrakh'ı kimden dinledik derseniz Kerim.
İşte evet, orada bizim yine rahmetli keman hocamız Semahattin Bey aklımıza geliyor. Onu rahmetle analım buradan. Selim 1982'de miydi?
83 galiba. 83 ve 90 yılları arasında, 91 hatta.
Keman dersi aldı. Bir keman hocası aramıştık. Ve bulduk. Burada Bakırköy civarında Ataköy'de oturan bir bey, emekli olmuş nereden?
senfoni orkestrasından.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan emekli. Onunla ben keman çalışırken hocam bana tabii David Oster'a, Igor Oster'a çok anlattı. Bilmiyorum beraber çalmışlar mı o? Sanki pek
gelmiş
fırsat olmamış.
Olmuş.
Evet. Yoksa ben hatırlıyorum. Ama Pişova da sanki anlatırdı. Kemancı Pişova ile çaldık derdi. Peki David Oster'a...
David Oster'a 1974'te
evet
vefat ediyor. Hoca 82'de de epey olmuş da emekli olalı biz tanıştığımızda.
Olabilir ya, çalmış
olabilir. Yani onun dönemine denk geliyor.
Evet. Şimdi efendim bizi Ankara'dan çok sevgili yine dinleyenlerimiz takip ediyorlarmış. Nurbanu. Buradan selamlarımızı yolluyoruz. Çok değerli Efe'ye de buradan, Uraz Efe'ye de çok çok sevgiler, selamlarımızı yolluyoruz.
Umut Korkmaz.
Evet Umut, Antakya'dan. Çok selamlar
çok
sana
teşekkür
da.
Teşekkür ederiz.
Ayrıca Fatoş,
Güven,
Öngen çifti her zaman takipteyiz diye bugün, yazmışlar sağ olsunlar.
Yarın ve daima demişler. Bu güzel söz bize. Bu arada Timur Hoca'nın şarkısını da hatırlatıyor. Evet. Güzel söz bize.
Şimdi bir parça daha gelsin sırada Davit'ten. Bir bakalım hangisi gelecek ama onu bir bakayım ben. Bir İspanyol parçası dedik ya, hani çok farklı müzisyenlerin çalmış, onun müzisyenlerin çağların sınırı yok. David Oşturak gibi bir virtüoz için. Şimdi de kısa bir bölüm dinleyelim, bir İspanyol melodisi. Bakın hemen kulaklarınıza hissettirecek bir İspanyol melodisi olduğunu David Oşturak. Andaluza, Danza Andaluza. Kimin eseri sanıyorum Defaya'nın eseri, üzerine not almamışım ama Defaya. Büyük ustanın sesini duyacağız sevgili dinleyenler. Evet, bir canlı kayıt, konser kaydı bu. Paganini'den bir eser seslendirecek David Oster'a 1954 yılı. Sizi tam 68 yıl geriye götürüyoruz. Ve David Oster'a konserinde muhtemelen bir bis parçası çalıyor. Bis parçası ne demek? Muhtemelen yine biliyoruz ama bir kere daha açıklayalım. Biz konserde ilan edilen, belirtilen parça çalındıktan sonra veya eserler çalındıktan sonra, konser tamamlandıktan sonra yoğun alkış alırsa bir müzisyen, bir solist, bu alkışlara karşılık nezaketen bir gelip parça çalar. İşte o parça da biz parçası denir. Biz yapmak denir. David Oster'a şimdi öyle bir biz yapıyor.
Paganini, Campanella.
Ya David Oster'a bayağı tenormuş gibi geldi kulağıma. Değil mi Kerim?
Evet.
Biraz dinleyelim bakalım nasıl çalıyor Paganini'yi.
Thank you.
Sevgili dinleyenler bakın ne kadar hakim. Bu inanılmaz zor partisyonda. O kayışlar, o gidişler, parmaklar uçuyor o anda. Yay ile beraber nasıl bir uyum? Ne kadar zarif bir çalış. Bu kemancılar tabii piyano eşliğinde genelde resital verirler. Yani ikili piyano keman resitali denir buna. Konseri denmez değil mi? Genelde resital denir. Çünkü öyledir. Yani konser dendiği zaman genelde orkestrayla olan bölümler veya performanslar anlatılır. Şimdi
bir de şey galiba.
Evet. Yani mesela bir konser yani bir etkinlikte böyle piyano keman gibi diyelim ki dört ayrı sanatçı çıkarsa o zaman o bir konser oluyor.
Evet.
Değil mi? Yani sadece bir kemancı ve bir piyanist o konseri baştan sona çalacaklarsa
resital.
O zaman resital, resital deniyor. Yıktın perdeyi eledin veren David Usta. İnanılmaz bir yorum. Sevgili dinleyenler buradan ben hemen bir Bilge Özel'e de bir soruyorum. Bilge duydun mu böyle bir şey? Bu çalış nedir? Hatta bu eseri ben çok dinlemişim farklı kemancılardan. Bu notaları pek hatırlamıyorum. Yani son bölümü sanki David Oistrakh için birileri tarafından belki de Oistrakh'ın kendisi tarafından özel olarak yazılmış notalar olabilir. Yani klasik müzikte notayı değiştiremezsiniz falan ama böyle bir hak var yani bazı eserin bölümleri değiştirilebiliyor değil mi? Bir kadans dediğimiz son bölümde mesela bölümlere bir şeyler ilave ediliyor. Bunu söyleyebiliriz.
Bu arada şimdi senin araya bir not koymak istiyorum. Klasik müzikte notalar değiştirilemez dedin ya.
Evet.
Tabii bu klasik dönem yani önceki dönemler için kesinlikle böyle ama artık 20. yüzyılda başlayan modern klasik müzikte yani klasikte artık denmiyor zaten ona çağdaş ve modern müzik deniyor. Ama aslında yani bu yine çok sesli müzik. Orada işte biliyorsun öyle icralar var ki yorumcuya çok büyük esneklik veren işte mesela notaların sayfalarını karıştırma imkanı veriliyor.
Ya öyle tamamen sessizlikle
sessizlikle müzik oluyor mesela böyle.
Ya o tamam.
O tabii bu yeni dönem bu. Yeni dönem, senin dediğin dönem artık yani, önceki dönem çok geçerli.
Klasik dönemde Mozart'ta ondan öncesinde Barok'ta işte Vivaldi'de Bach'ta kolay kolay nota değiştirilmez yani.
Böyle canım, bazı müzisyenler yani besteciler zaten hani en ince ayrıntısına kadar notayı burada gürleşecek, burada işte ses düşecek, hızlanacak, yavaşlayacak her şeyi de yazarlar yani öyle uyulsun diye.
Efendim şimdi David Oistrakh orkestra şefliği de yapıyor. 1959 yılından itibaren orkestra şefliğine bir geçiş yapıyor. Genellikle bu solistler de vardır. hani artık
hafiften yaşlanmaya başlayınca
yani kağım, her türlü kağımı alırsınız o işten.
El ayak biraz tutmaz.
Yani o kadar demeyeyim ama her şeyi çalarsınız. Yok asla David Oyştrakh'ın.
Şimdi şöyle zaten.
Böyle bir şey söylenemez.
Böyle ustalıktaki icracılar hani 60, 65 belki 70 yaşlarında bile
çalıyor.
Son derece iyi performanslar çalıyor. Çıkarıyorlar. Yani öyle büyük bir altı
son derece ki. Demeyelim Kerim bak. Koskoca Yaşa Hayfes bile yani 70 yaşında falan bir kaydı var. Mesela çok çok çok iyi değil ama.
Canım şimdi yani 70 yaşında insan koş abi desen ne kadar koşar? Yine 40'la 45'le mükayese etsen tabii ki yani o evet. Kaslarla
bir şey var. Olacak muhakkak. David Oyştrakh yani sevgili dinleyenler 56 yaşında bir kalp krizi geçiriyor. Ve ona rağmen koşturmayı bırakmıyor, bırakmıyor ve yani ülkesinin tabii yurt dışında şeyi oluyor. Yani önce yurt dışına gönderilmiyor kolay kolay, izin vermek istemiyorlar. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık 1949'da ilk defa bu çemberi kırıyor. Sovyetler Birliği'nden yani hükümetinden izin alıp.
Bu arada Amerika'ya girişte bir problem çıkmış galiba, bir parmak iziyle ilgili.
O şöyle 1955 senesinde Amerika'ya ilk konserine gidiyor. Ama ondan önce işte parmak izi istiyor bu Amerikalılar. Manyak bunlar diyeceğim ya. Biraz çok şey yaptım ama yani kusura bakmayın lütfen böyle bir laf. Yani David Oyştrakh'tan bile parmak izi istiyor. Nasıl böyle bir şeylik var. İşte o parmak izi meselesinden dolayı bir anlaşmazlık çıkıyor. Evet bu arada yayınımızda yine kesintiler oluyorsa lütfen kusura bakmayın. Bize uyarılar da geliyor arkadaşımızdan. Ama umarım yayındayızdır ve sizlere sesimizi ulaştırabiliyoruzdur. Evet yani Amerika'ya girmesinde bir parmak izini almak istiyorlar. Sovyetler hükümeti de haklı olarak kabul etmiyor. Ya bu David Oyştrakh. Hani herhangi bir turist değil yani. Oraya bir konser vermeye geliyor. En nihayet bunu kabul ettiriyor ve Amerika'ya gidiyor. Daha sonra defalarca Amerika'ya konser vermeye gidiyor. Konserlerini orada gerçekleştiriyor ve fethediyor. Yani İngiltere'de kayıtları var. Amerika'da bir sürü kaydı var. Esas kayıtlarını Melodia diye bir şirketi vardır Sovyetler Birliği o dönemde. Devlet şirketidir tabii ki. Onun adına yapıyor ama daha sonra Amerika'da da tabii kayıtlar yapıyor ve sonra bu kayıtlar işte EMI'den, Warner Classic'ten farklı yerlerden çıkıyor. Mesela ben bugün çok güzel bir İskoç senfonisi kaydını dinledim. 1962, 50 yıllık bir kayıt, inanılmaz da güzel bir kayıttı. Onu da söyleyebilirim. Şimdi sizlere evet lafı nereden getirdik nereye? Modern çağdan bir eser dinleteceğiz. Hindemith'in Keman Konçertosu. Zor bir eser dinlemesi. Biraz yani sabredeceğiz belki ama dinleyeceğiz bir miktar. David Oyştrakh kemanı çalıyor. Orkestra kim tarafından yönetiliyor? Şimdi onu hatırlayamadım. Not almış mıyım ama bir bakarım. Ama bir kemanı dinletelim size. Hindemith ortalığı epey karıştırmış. Hindemith de çok değerli bir Alman bestecisidir. Türkiye'ye gelmiştir. 1930'larda ülkemizde konservatuvarın kuruluşunda önemli katkılarda bulunmuştur. Onu da yine Atatürk davet etmiştir. Ey Atatürk, yani neler yapmışsın? Yani şu sanat için yaptıkların yeter. Şimdi bu arada evet, ortalık epey karıştı dedik ama Hindemith'te David Oster'a onu bile yumuşatmayı başardı. O böyle geçişlerde bakın. Bakın şiirsel bir çalış var. Çok çok hassas, çok yumuşak kullanıyor o yayı. Bu arada yayı da çok özel. Kendisine tam 7 tane Stradivarius keman emanet edilmiş, biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Sovyetler Birliği hükümeti kendisine ait 7 adet Stradivarius, yani bunlar 250 yıllık 300 yıllık kemanlar, her birinin değeri milyon dolarlar, emanet etmiş kendisine ustaya. O da hayatı boyunca bunları kullanmış. Çok özel de bir yayı varmış. Oğlu Igor Oster'a Fransa'dan almış. Hatta onu babası o kadar sevmiş ki Igor dayanamamış, babasına al demiş, babacığım sen çal. Yani senden kıymetli değil ya. Sonra David Oster'a bu keman yayıyla çok konserler vermiş. Hatta gidip Fransa'da onun ustasını yapan ustayı da bulup tebrik etmiş. Şimdi David Oesterreich için 1974'te öldükten yıllar sonra da olsa bir festival var. David Oesterreich Festivali var. Bu festival Ağustos'tan Ekim ayına kadar yürütülüyor sanıyorum Prag'da. Yanlış hatırlamıyorsam not almıştım ama bazı şeyleri böyle ezberimde tutmaya çalışınca olmuyor. Böyle her yıl bir David Oesterreich Festivali yapılıyor. Ayrıca David Oesterreich keman yarışması var. Burada da genç kemancılara, yetenekli kemancılara imkan sağlanıyor. David Oesterreich Vakfı kurulmuş. Vakıf herhalde burs falan da veriyordur büyük ihtimalle kemancılara. David Oesterreich 1974 senesinde bir turne sırasında Hollanda'da çok büyük bir orkestrayı yönettikten sonra bir Brahms konçerto falan çalıyorlar. Konsergebau Orkestrası sanıyorum. Onu yönettikten sonra maalesef bir kalp krizi geçiriyor ve orada Amsterdam'da vefat ediyor. Naaşı Sovyetler Birliği'ne getiriliyor tabii, orada gömülüyor. Çok sevilen büyük bir kemancı. Ve eserleri, yani onun tabii kayıtları diyelim eserlerden ziyade, tabii bestesi yok herhalde ama kayıtları orkestra şefliği olarak yönettiği yine konserlerin ve kayıtların yapılan çekimleri de çok hala revaçta, çok seviliyor. Biz size son olarak Winyawski'den küçücük bir parça dinleteceğiz. Winyawski de 19. yüzyılda yaşamış bir keman bestecisi ve virtüözü aynı zamanda. O yüzden virtüöz kemancı olunca besteci keman içinde çok güzel eserler yazıyor. İşte Winyawski'nin bir küçük eseriyle bu bölümü kapatacağız. Zaten Winyawski çok severmiş çalmayı David Oesterreich. Hatta 1935 yılında Winyawski yarışmasında daha genç yaşlardayken ikinci olmuş. Birinci olamamış ama iyi bir derece almış. Daha sonra yıllar sonra tekrar birinciliği de olmuş galiba Winyawski yarışmasında. Evet, David Oesterreich. Nurlar içinde yat diyelim ya. Sana ne diyelim yani, başka bir şey diyemiyorum. düzeltme yapayım. Şimdi dinleyince fark ediyorum ki bu da iki keman eseri ya. Burada da iki kemancı var. Baba oğul çalıyorlar. Bunlar çok seviyorlar bu işi. Yani virtüözler tabii ki.
Edebiyat Köşesi. Bu hafta neler okuduk?
Programımızın son bölümünde artık kitap konuşacağız. Bu hafta neler okuduk? Biz bayağı bir şeyler okuduk bu hafta, değil mi Kerim?
Evet, bir kere öncelikle Bakırköy Kitap Kulübü'nün bu ay okumayı planladığı kitaplar. Ki kitaplar diyoruz çünkü bu ay Arnavut yazar İsmail Kadare'nin iki kısa kitabını seçtik, aldık okumak üzere. Kitaplar birisi roman, birisi hikaye kitabı aslında ama her ikisinin toplamı da böyle bir orta boy bir roman gibi tuttuğu için bir aya rahat rahat okuyabiliriz dedik bir ay içerisinde.
Şimdi bir tanesi kitapların neydi?
Rüyalar İsmi, Sarayı.
Evet, çok enteresan bir kitap. Hakikaten farklı bir edebiyat. Arnavut yazar kendi ülkesinde bu kitap yüzünden aforoz edilmiş ya. Şey. Çok sıkıntı çekmiş. Hatta yurt dışına da çıkmak zorunda kalmış.
Fransa'da yaşıyor.
Fransa'da zaten yaşıyor. 1936 doğumlu bu arada kendisi.
90'lı yıllarda Fransa'ya kaçmak zorunda kalmış.
Evet. Ben 80 galiba, yani yanlış olmasın Kerim'ciğim, sen öyle hatırladın belki ama sanki ben sanki 81 gibi. 82 gibi hatırladım.
Bir dakika, şöyle öyle kitap olunca hemen özetleyeceğim. Ben evet. Tamam, o kısım çok şey değil, problem değil ama ikisini de ben okudum, bitirdim Selim. Yani şöyle tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda tabii ki çok kökleri olduğu için uzun geçmişe dayanan her iki kitapla aslında Osmanlılarla da bağlantılı. Dolayısıyla şöyle, Rüyalar Sarayı aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıfladığı döneme ilişkin bir şey, yaklaşımı ifade ediyor. Oysa diğer kitap, hikaye kitabı, Kosova'ya 3 ağıt, o da Osmanlı İmparatorluğu'nun 1389'da Padişah Murat, Sultan Murat ile beraber gelen ordunun, Osmanlı ordusunun orada Balkan ordusunu, Balkan Birliği ordusunu yenişini, hem de 10 saat gibi kısa bir süre içerisinde yenişi ve onun neticesinde ortaya çıkan durumları anlatıyor. Tabii savaşın zorlukları, güçlükleri.
Şimdi o Rüyalar kitabı daha enteresan. Yani Rüyalar Sarayı. Orada bir saray var ve burada hükümet, Arnavut yönetimi rüyaları takip ediyor. Yani bütün ülkedeki insanların rüyaları toplanıyor bir şekilde. Onlar yazıyorlar, gönderiyor insanlar. Enteresan rüyalar ayıklanıyor ve deniyor ki yani ya rüyalar çok önemli. Geleceği biz rüyalardan birazcık da görebiliriz. Yani koskoca bilim adamlarına, işte devlet adamlarına, akil insanlara kulak vermiyorlar da herkesin çeşitli gördüğü zamanları, gördüğü rüyaların en enteresanlarını orada böyle çalışan memurlar seçiyorlar. Bunları böyle yönetime bildiriyor. Yönetim de buradan işte gidiyor, bir jurnal sayıyor, yeri geliyor. O bir rüyayı gidiyor, filancanın tepesine biniyor falan. Çok enteresan bir yaklaşımdı ve oradaki kahramanın da hikayesi enteresan. Şimdi bunu çok fazla anlatmayalım, uzatmayalım ama önümüzdeki ay Mart ayının ilk çarşambası ne gün oluyor acaba? Tam şimdi bir anda söyleyemedim. 3'ü mü oluyor, 2'si mi oluyor? Şu anda ayın 13'ü olduğuna göre çarşamba 16, 23, 2'si oluyor. 2 Mart zannedersem. Çarşamba akşamı Bakırköy Kitap Kulübü'nün söyleşisine eğer katılmak lütfunda bulunursanız sizler de bu kitapla ilgili tartışmaya tanık olursunuz. Evet, yalnız kitapların kayıtları iyi değildi. Özellikle bu Rüyalar Sarayı çok kötüydü. İyi okumamıştı. Diğer kitap iyiydi.
Güzel, güzel.
Ondan bir lokma da dinleteyim size. Neydi kitabın ismi?
Kosova'ya 3 ağıt.
Ayrım 2. Balkan kuvvetlerinin karşısında Türklerin ve Varsalların yanı sıra Prens Konstantinos ile
Dönek Marko Kraljeviç'in birlikleri dizilmişti. Aralarında bir tek Bizans İmparatoru 5. İones yoktu. Onun da yapılan çağrıya neden uymadığı bilinmiyordu. Temmuz ayının sonuydu. Gün bitmeyecekmiş gibiydi. Hele öğleden sonra zaman durmuştu sanki. Akşam yaklaştığında Türkler ordugahlarının önünde ıslak ot yakarak dumandan bir duvar oluşturdular. Balkanlılar da aynı şeyi yaptı.
Evet, böyle bir okumaydı. Bu kitapları şimdilik anlatmış olalım bugünlük ve yelpazeyi yavaş yavaş bitireceğiz. Enstrümanlar elimizde sevgili dinleyenler. Size bir şarkımızla söyleyeceğimiz canlı parçayla veda edeceğiz. Ama bu arada bizi Meltem Hanımlar da dinliyorlarmış. Meltem Hanım, Uğur Bey, Nayır çiftine buradan çok çok selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Ve umarım ismini
almayı unuttuğumuz
dinleyenimiz varsa bizi affederler. Çünkü mesajlardan bazılarını okuyamamış olabiliriz de bu arada heyecan.
Ama programdan sonra bu sırada kaçırmış da olsak programdan sonra mutlaka okuyup
dönüyoruz.
Gönlümüze o mesajları yerleştiriyoruz ve dönüyoruz.
Efendim 2 hafta sonra tekrar buluşacağız ama önümüzdeki hafta yine aynı saatte Pazar akşamı Dostalji'yi dinlemeyi unutmayın. Ertan Yardımcı, Doktor Ertan Yardımcı ile Dostalji var. Ayrıca artık Engelsiz Erişim Radyo müzikli bir radyo oldu. Lütfen radyonuzu kapatmayın. Zaman zaman açın. Ya bizim kullanıcı sayılarımız öyle çok büyük değil biliyorsunuz. Amatör bir radyoyuz ama.
Hani öğlen yemek yerken falan. Valla işte bir fon müziği olsun derseniz radyo açtığınızda güzel müziklere rastlama şansınız var.
Şimdi elimizde enstrümanlar. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Bizi dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte kendimizi çok sıcak ve çok böyle ısınmış hissettik, mutlu hissettik. Tekrar buluşmak dileğiyle.
Ayrılık kol geziyor, acılar pek yakında. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Ayrılık kol geziyor, acılar pek yakında. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Ağlama yüreğim yar gelmez, gelse de artık fark etmez. A döndü dönecek ömür bitiyor, kış ortasında bahar gelmez. Ah kaçıncı darbe bu, ah bu kaçıncı perde. Anlamıyor yüreğim, gel de kendin söyle. Ah kaçıncı darbe bu, ah bu kaçıncı perde. Anlamıyor yüreğim, gel kendin söyle. Bu. Hadi git, sakın durma. Tanıdığım birçok giden senden önce vefasızca. Bilirim son perde bu. Hadi git, sakın durma. Tanıdığım birçok giden senden önce vefasızca. Ağlama yüreğim, yar gelmez. Gelse de artık fark etmez. Ha döndü dönecek, ömür bitiyor. Kış ortasında bahar gelmez. Ah kaçıncı darbe bu? Ah bu kaçıncı perde? Anlamıyor yüreğim, gel de kendin söyle. Ah kaçıncı darbe bu? Ah bu kaçıncı perde? Anlamıyor yüreğim, gel kendin söyle. Ağlama yüreğim, yar gelmez. Gelse de artık fark etmez. Ha döndü dönecek, ömür bitiyor. Kış ortasında bahar gelmez. Ah kaçıncı darbe bu? Ah bu kaçıncı perde? Anlamıyor yüreğim, gel kendin söyle.
Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk.